Ayrım 5.
Elektron belirli bir enerji durumundan diğerine basit bir neden-sonuç ilişkisiyle açıklanamayacak bir şekilde geçer. Kimileri örneğin Zahor, bu geçişin rastgele, tesadüfi hatta doğaçlama olduğunu söylüyor. Ancak bu ifade tartışmaya açıktır. Elektronların davranışlarının rastgele olduğunu söylemek yerine belirsizlik sınırları içinde yordanamaz olduğunu söylemek daha doğru geliyor. Eğer elektron rastgele doğaçlama davranıyorsa bu durumu özgür olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Eğer rastgelelik yerine yalnızca yordanamazlık söz konusu ise bu durumda da elektronun bir anlamda sanki özgürmüş gibi davrandığını düşünebiliriz. Hatta argo ifadeyle elektronun kafasına göre takıldığı bile söylenebilir. Şüphesiz ki atomla ilgili hiçbir konuda neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını ve yordamada bulunulamayacağını kimse söylemiyor. Belli fizik yasaları her şey gibi elektronu da bağlıyor olabilir. Ancak her şeye rağmen kuantum fiziğini okuduğumda elektronun davranışlarında kısmen de olsa bir yordanamazlık, bir anlamda bir tür özgürlük bulunduğu sonucu çıkarıyorum. Bu noktada özgür diyerek insana özgü bir özelliğin nesneye verilmesi de tartışılabilir. Bu yüzden bir tür özgürlük diyerek insana ait özgürlük ile eğer varsa elektrona ait özgürlüğün farkını belirtmeye çalışıyorum. Belki şunu tartışmalıyız. Elektron için özgürlük söz konusu mu? Evrendeki ilk ve temel özgürlük kaynağının elektronun özgürlüğü olduğunu ileri sürebilir miyiz? Nesneden bitkiye, hayvana ve insana doğru gidildikçe özgürlük düzeyinin arttığı söylenebilir mi? Eğer bu bilgi doğruysa elektron için geçerli olan bir tür özgürlük ya da yordanamazlık insan için niçin geçerli olmasın? Fiziğin konusu olan her şey için tam özgürlük bulunduğuna, evrende her şeyin yordanamaz davrandığına inanmıyorum. Belirli fizik yasalarının getirdiği kısıtlamalar içinde elektron kısmi özgürlüğe sahip olabilir. Bir benzetme yaparak aynı şeyin insan için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. Genetik özellikler ve çevre, beslenme, öğrenme gibi insanın davranışlarını neden-sonuç zinciri içinde etkiliyor, kısıtlıyor olabilir. Ancak bütün bunlar arasında insana kısmi bir özgürlük kaldığı ileri sürülebilir. Genlerin ve çevrenin bireyin davranışları üzerindeki etkilerini yordayabiliriz. Fakat bunun yanı sıra dışarıdan yordanamayan bireyin özgür iradesine bağlı bazı davranışlar bulunabilir. Kısacası varoluşçuların ileri sürdükleri gibi insanın mutlak bir irade özgürlüğüne sahip olduğunu düşünmüyorum. Bazı genetikçilerin inandıkları gibi insanın özgür iradesinin sıfır olduğunu da düşünmüyorum. Fizikteki bir takım bilgileri aynen alıp insan davranışlarını açıklamaya çalışmak şüphesiz ki doğru olmaz. En azından şimdilik doğru olmaz. Burada yapmak istediğim şey, evreni açıklamaya çalışan fizikteki bazı bilgilerden esinlenerek benzetme, teşbih yoluyla insan davranışlarını farklı bakış açılarıyla açıklamaya çalışmaktır. Bu ilk kez yapılmıyor. Geçmişte ve günümüzde bu yaklaşım denenmiştir. Örneğin zaman, mekan, hız bütünlüğü konusunda Einstein'ın görecelik kuramında ortaya konan görüşler. Gestalt psikolojisini geliştirenleri etkilemiştir. Zamanın göreceli olduğu ve hızdan soyutlanamayacağı fikri, insanı oluşturan özelliklerin birbirlerinden ve çevreden soyutlanamayacağı konusunda ilham vermiştir. Günümüzde kuantum fiziğinden yararlanarak insan davranışlarını anlamaya çalışanlar var. Bunlardan birisi olan Danah Zahor, kuantum mekaniği yasalarından yola çıkarak bir takım benzetmelerle insan bilincini irdeliyor. Zahor'un yaptığı belki psikolojide bize doğrudan yeni bilgiler kazandırmaz. Ancak yaptığı kesinlikle ilham vericidir. Bir takım araştırmalara yönlendirici niteliktedir. Not C. Gen, çevre, bireyin özgürlüğü üçlüsü ile ilgili olarak bölüm içinde dile getirdiğim görüşlerimi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Aşağıdaki şekilde söz konusu üçlü arasındaki ilişki ifade edilmek isteniyor. Bireysel özgürlük, seçme özgürlüğü, çevre, genler. Gen, çevre, bireysel özgürlük ilişkisi. Yukarıdaki şekilde klasik varoluşçuluktan farklı sayılabilecek bir görüş dile getiriliyor. Şekilde anlatılmak istenen şu, bir bireyin çeşitli özelliklerini, Öncelikle genetik yapısı belirler. Ancak genetik yapı %100 belirleyici değildir. Genetik yapı, bireyin özelliklerinin, davranışlarının alt ve üst sınırlarını belirler. Bu iki sınır arasında hangi noktada bulunacağınızı ise çevre şartları belirler. Söz gelişi genlerinizde boyunuzun 1.70 ila 1.80 cm arasında olacağı kodlanmış olabilir. Eğer siz en iyi şartlarda büyütülmüşseniz, boyunuz 1.80 cm olur. Daha uzun olamaz. Eğer ki siz en olumsuz şartlar altında büyütülmüşseniz, boyunuz 1.70 cm olur. Daha kısa olamaz. Sonuçta genler çevreye belirli bir özgürlük vermiş olur. Ancak bence çevrede bireyin davranışlarını %100 belirleyici değildir. Çevrede tıpkı genler gibi bireyin davranışlarının alt ve üst sınırlarını belirler. Bu sınırlar içinde hangi noktada bulunacağına birey özgür iradesini kullanarak karar verebilir. Yani bireyin seçme özgürlüğü genlerden ve çevreden arta kalan belirli bir alan içinde geçerlidir. Bu alana bireysel özgürlük alanı, BÖA adını vermek istiyorum. Genetik ve çevresel faktörlerin insan davranışlarını birlikte etkilediği görüşü yalnızca bana ait değil, giderek taraftar kazanan genel bir eğilim niteliğinde. Örneğin sosyal bilişsel teoride de benzeri görüş savunuluyor. Bireysel özgürlük alanı, genetik ve çevre faktörlerin izin verdiği ölçüde bireyin yaşamına yön verebilme özgürlüğünü sembolize ediyor. Varoluşçular haklıdır ama kısmen. Bireyin bireysel özgürlük alanı içindeki özgürlüğü, bence elektronun sahip olduğu özgürlüğü hatırlatıyor. Not B'de de değinildiği gibi, kuantum fiziğinin bize öğrettiğine göre, elektronun tüm hareketleri neden-sonuç ilişkisine dayanmaz. Bu yüzden de belirli bir ölçüde yordanamazdır. Elektron bir enerji durumundan diğerine doğaçlama yolla adeta spontan olarak geçer. Eğer doğru anlıyorsam, elektron belli bir oranda hareket özgürlüğüne sahiptir. Elektron özgür olur da insan olmaz mı? İnsan da genetik ve çevre şartlarının izin verdiği ölçüde bir elektron gibi kısmi bir özgürlüğe sahiptir. Bu konuda sanatçı sezgisiyle Milan Kundera'nın ileri sürdüğü test edilmeye değer ilginç bir görüşü aktarmak istiyorum. Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği adlı romanında Kundera şunu savunmaktadır. Yaşam bir takım rastlantılardan oluşur, ancak bu rastlantıların nasıl değerlendirileceği kişiye kalmıştır. Yani çevre karşısında kişi belirli bir özgürlüğe sahiptir. Bence bu görüş, yukarıdaki şekilde ifade edilmek istenen şeyi bir sanatçı duyarlılığı ile özetlemektedir. Varoluşçu felsefede hayvanların fark ettikleri, insanların ise hem fark ettikleri hem de fark ettiklerini de fark ettikleri ileri sürülür. Ancak insanın hayvana olan bu üstünlüğünün kaynağı belirtilmez. Sahi insan nasıl oluyor da fark ettiğini de fark edebiliyor? Herhalde bu sorunun cevabı şudur. İnsanın beyni, korteksi, insan dışındaki tüm canlılara oranla daha gelişmiştir. İnsandaki neokorteks onu diğer canlılardan ayırmaktadır. Hayvanların beyni ancak fark etmelerini, algılamalarını sağlar. İnsan ise neokorteksi sayesinde fark etmenin ötesinde daha pek çok şey yapabilir, dil kullanabilir, benlik bilincine sahiptir ve bu arada fark ettiğini de fark edebilir. Örneğin fark ettikleri üzerinde oturup konuşabilir. Bu konuda da görüldüğü üzere insanı anlamaya çalışırken insanın biyolojik özelliklerini ve evrim sürecindeki yerini bir yana bırakmak doğru değildir. Varoluşçu felsefede ve psikolojide insanın fiziksel çevresinden soyutlanamayacağı belirtilir. Katılıyorum. Fakat madem ki böyle, o halde insan fiziğin ve biyolojinin kurallarından da soyutlanmamalıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, geleneksel felsefede insan nedir sorusunun sorulmasına karşılık varoluşçu düşünürler, insan kimdir sorusunu sormayı tercih ediyorlardı. Kanımca insan nedir dediğimizde, insanın psikolojik zenginliğini gözden kaçırmış oluruz. Yalnızca insan kimdir dediğimiz zaman ise insanın fiziksel biyolojik zenginliğini ve evrim sürecindeki yerini gözden kaçırmış oluruz. Bu yüzden bana insan nedir ve kimdir diye sormak daha uygun gibi geliyor. Madde karmaşıktır. Hayvan daha karmaşıktır. İnsan ise daha da karmaşıktır. Bu yüzden özellikle insanın davranışlarını tek bir nedene indirgeyerek açıklamamak gerekir. Elinizdeki kitapta indirgemecilik yerine genetik özelliklerin, çevrenin ve özgür seçimlerin karşılıklı etkileşim içinde insanı oluşturduğu görüşü savunulacaktır. Not D. İyimser varoluşçuluğun işlevi. İnsan sevincini büyülterek, üzüntüsünü kısaltarak anlatmalı. Montaigne. Varoluşçuluğun içindeki bir takım öğelerden yola çıkarak iyimser ve biyolojik evrim sürecini dikkate alan gelişmeci bir varoluşçuluk, tanımlamamın temel sebebi şu. Aşırı düzeyde olmamak kaydıyla dünyaya iyimser gözlerle bakmak, davranışlarımızın sonuçları hakkında iyimser beklentiler içinde bulunmak, uyum sağlama ve yarına kalma ihtimalimizi arttıracaktır kanısındayım. Kar zarar hesabı yaptıktan sonra evlenmeye veya ticaret yapmaya karar veren kişiler, bazı olumsuz olasılıklara rağmen kendilerini başarılı olacaklarına inandırırlar. Bu iyimser düşünce şekli onları motive eder. Eğer başlangıçta ortaya çıkacak sonuçlar hakkında karamsar tahminlerde bulunsalar, muhtemelen böyle bir işe hiç kalkışmazlar. Depresyonla ilgili klasik açıklamaların yanı sıra yeni sayılabilecek bir yaklaşım var. Adı depresif gerçekçilik. Bu yaklaşıma göre özetle depresifler olumlu ve olumsuz alternatifleri birlikte dikkate alarak dünyaya gerçekçi bir tarzda bakıyorlar. Depresif olmayan kişiler ise olayları biraz çarpıtıp olumlu alternatifleri daha fazla dikkate alıyor ve dünyaya olumlu yönden bakıyorlar. Örneğin depresif kişiye gelecek bir yılda başına neler geleceğini sorsanız %50 iyi, %50 de kötü şey tahmin edermiş. Depresif olmayan normal denilen kişiye ise aynı soruyu sorduğunuz zaman tahminlerinin büyük bir yüzdesi olumlu olurmuş. Bu durumda depresif kişinin olayları çarptırdığını söylemek haksızlık, olayları çarpıtarak algılayan aslında normal kişidir diyebilirsiniz. Belki doğru da söylemiş olursunuz. Ancak olayları olumlu yönden çarpıtıyor bile olsa, normal kişinin uzun vadede doğaya ve topluma uyum sağlama ihtimali daha yüksektir. Bu durumda iyimserliğin, şüphesiz ki aşırı olmayan iyimserliğin, işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Evrenin tarihine baktığınızda, madde ve organizma düzeyinde bir evrim bulunduğunu görebilirsiniz. Yani gelişme varlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Kanımca insanlarda, bu gelişmeye paralel bir iyimserlik ve gelişme inancı işlevsel olmakta ve kişinin uyum sağlama ve hayatta kalma ihtimalini yükseltmektedir. Depresif gerçekçilik yaklaşımını destekleyen ve desteklemeyen araştırma bulguları vardır. Bu alandaki gelişmeler gelecekte yukarıda ileri sürdüğümüz görüşleri gözden geçirmemize yol açabilir. Ancak bugün karamsar veya gerçekçi bakış açılarına oranla iyimser bakış açının insanların uyum sağlama süreçlerine daha fazla katkıda bulunduğu kanısındayım. İnsanların iyimserliklerinin arkasında, bu arada benim iyimserliğimin de arkasında, çeşitli mekanizmalar bulunuyor olabilir. Söz gelişi, normaller iyimserler, depresiflere oranla yaşamdan daha fazla korkuyor olabilirler. Ve bu korkularından ötürü de bir takım savunma mekanizmaları kullanarak gereğinden daha pembe bakış açıları ediniyor olabilirler. Altta yatan neden ne olursa olsun bu iyimserliğin sonuçta işe yaradığı ve kişinin yarına kalma ihtimalini arttırdığı kanısındayım. Söz konusu iyimserlik en azından kişilerin yaşamı anlamlı bulma ihtimallerini arttırmaktadır. Yaşamı anlamlı bulmak ise her zaman ve özellikle Frankl'ın anlattığı gibi bazı zor yaşam şartlarında, örneğin toplama kamplarında, insanların hayatta kalma ihtimallerini artıran bir faktördür. 4. Çevre, mekan, toplum ve zaman. Bu bölümü okumaya başlamadan önce aşağıdaki soruları cevaplar mısınız? 1. Bu dünyada yersiz ve gensiz yaşanabilir mi? 2. Sizi kuşatan çevrede neler var? İnsanın var olabilmesi için ilk şart çevre ve zamandır. Çevreyi fiziksel ve toplumsal çevre olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz. Doğal ve yapay olmak üzere iki bölümden oluşan fiziksel çevreyi kısaca mekan olarak adlandıracağız. Bu durumda insan var olabilmek için iç içe geçmiş üç şeye muhtaçtır. Bunlar mekan, toplum ve zamandır. Evren, insan bütünlüğü. İnsanın var olabilmesi için öncelikle ayağını basabileceği bir yer, bir mekan, onun ayrılmaz bir parçası olan zaman ve yeriyle göğüyle bir dış dünya gereklidir. Varoluşçu psikolojide dış dünya kavramı reddedilmez. Ancak bunun yeterince vurgulanmadığı kanısındayım. Klasik varoluşçu görüşte insanın kendi varoluşunu oluşturma iradesine sahip olduğu vurgulanır ve kanımca insanın yanında dış dünyanın yeri bir dekor, bir fon olmaktan fazla öteye gitmez. Oysa dış dünya insan yaşamında bir fon olmanın ötesinde öneme sahiptir. Yaşam öyle bir sahnedir ki bu sahnede insan ile dünya, aktör ile dekor birlikte var olurlar, birbirlerini oluştururlar. İnsanın var olabilmesi için insan öncesinde oluşmuş bir dünya gereklidir. İnsan ortaya çıktıktan sonra insan ve dünya birlikte var olmaya başlamışlardır. Artık bu ikisi birbirinden soyutlanamaz. İnsan dünyadan soyutlanamaz. İnsanı çevresinden soyutlayıp ele almak yanlış olur. Gestalt psikolojisinde temelde şu savunulur. Bir parçayı ait olduğu bütünden soyutlayıp incelemek hatalıdır. Çünkü bir bütün, kendisini oluşturan parçaların basit bir toplamı değildir. Bir bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şeydir. Bir melodi, kendisini oluşturan notaların basit toplamı değil, bu notaların organizasyonunun ürünüdür. Bu durumda bir parçayı ait olduğu bütünden soyutlamaya çalışmak hatalı, hatta imkansızdır. Örneğin tek başına var olan bir köşe gösteremezsiniz. Masanın ya da kitabın köşesini gösterebilirsiniz. O halde insana ait tüm özellikler, insanın algıları, duyguları, düşünceleri ve çevre bir bütündür. Bu bütünü oluşturan parçalardan herhangi bir tanesini diğerlerinden soyutlamak yanlıştır. Mekanın, zamanın ve bunlara ilişkin algıların göreceliliği. Yukarıda sözü edilen Gestalt, psikolojisindeki insan çevre bütünlüğü fikrinin ilham kaynaklarından birisi Einstein'ın görecelik kuramı olmuştur. Einstein öncesi anlayışa göre bir tane zaman, bir tane de mekan, uzay vardı ve bunlar mutlaktı. Einstein bize zamanın, uzayın, mekanın ve onların türevi olan hızın göreceli, relatif kavramlar olduğunu ve bunların adeta iç içe geçmiş olduklarını, birbirlerinden soyutlanamayacaklarını gösterdi. Örneğin bir uzay gemisi, uzayda büyük bir hızla uzun süre yolculuk yapsa, zamanı yavaş işler, eğer dünya bu gemiden daha yavaş hareket ediyorsa, dünyadaki zaman gemideki zamana oranla daha yavaş işleyecektir. Kısacası uzay gemisindeki saatler geri kalacak, astronotlar daha az yaşlanacaktır. Bu durumda bir gün dünyaya dönen astronotun kendisinden daha yaşlı torunlar bulması mümkündür. Yine bir nesnenin boyutları ile hızı arasında da ilişki vardır. Nesnenin hızıyla orantılı olarak boyutları değişir. Fizikteki bu büyük buluş pek çok alanda olduğu gibi muhtemelen psikolojiyi de etkiledi. İnsanın bir bütün olarak ele alınması gerektiği görüşüne destek verdi. Madem ki zaman, mekan ve hız birbirlerinden soyutlanamaz şeylerdir, öyleyse insana ait tüm özellikler ve çevrede birbirlerinden soyutlanamaz. İnsanın iç dünyasının ve çevrenin bir bütün olduğunu, insanın algılarının bu bütünlüğün bir parçası olduğunu ve aynı zamanda göreceli olduğunu söyleyebiliriz. Fiziksel dünyadaki göreceliğin bir benzeri insanın dünyası içinde geçerli olsa gerek. Fizikteki görecelik ile insan için geçerli olan görecelik arasındaki benzerliği Einstein bir sanatçı üslubuyla dile getirmiş. Einstein'ın görecelik kuramını alışılmış yollarla sözel olarak anlatmak zor, hatta imkansızdır. Ancak matematik yolla anlatmak ve anlamak söz konusudur. Bunun farkında olan bir gazeteci, büyük bilgine, "Kuramınızı halkın anlayacağı dille anlatabilir misiniz?" diye sormuş. Einstein da görecelik kuramını, "Bir adam sevdiği bir kişiyle bir saat sohbet ederse, kalktığı zaman 10 dakika oturduğunu iddia eder. Aynı adamı eğer bir sobanın, o yıllarda kalorifer yaygın değildi, soba vardı, Einstein'ın evinde de soba yanarmış. Üzerine 10 dakika oturtursanız, kalktığı zaman 1 saat oturduğunu iddia eder. İşte görecelik budur," diyerek özetlemiş. Einstein'ın görecelikle ilgili yaptığı benzetme, mekan ve zaman algısı ile ilgili olarak varoluşçu psikolojide yapılan tanımlara paralellik göstermektedir. Metre ile ölçülen uzaklık ile kişi tarafından algılanan uzaklık aynı şey değildir. saatin gösterdiği zaman ile kişinin algıladığı zamanda farklıdır. Belli bir uzaklığı veya süreyi farklı kişilerin algılayışları da farklı farklıdır. Kısacası, mekanın ve zamanın insanlar tarafından algılanışında tam bir görecelik vardır. Örnekleyelim, yüzlerce kilometre uzaktaki bir dostunuzu kapı komşunuza oranla kendinize daha yakın hissedebilirsiniz. Ya da sizi hoşlandığınız bir yere götürecek 30 kilometrelik bir yol, hoşlanmadığınız bir yere götürecek 5 kilometrelik bir yoldan daha uzunmuş gibi gelebilir. Çoğunlukla bir yere ilk defa gidip döndüğümüzde, dönüş yolunu gidişe oranla daha kısa algılarız. Keyfimizin yerinde olup olmaması ile bulunduğumuz mekanı ne ölçüde ferah algılayacağımız arasında ilişki vardır. Zaman algımızın göreceli olduğu konusunda hoşuma giden şu örneği paylaşmak istiyorum. Yıllar önce bir gazetede okuyan arkadaşım anlatmıştı. Bir kaleci şöyle demiş. Dönüp saate baktım, maçın bitmesine 5 dakika vardı. Yarım saat sonra bir daha baktım, yine 5 dakika vardı. Demek ki yaklaşık yarım dakikalık süre kaleciye 30 dakika gibi gelmiş. Zaman algısıyla ilgili son olarak pratik bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Yetişkinler çocuklarına veya birbirlerine yeterince zaman ayıramamaktan yakınırlar çoğu kez. Bu durumda eğitim psikolojisi kapsamında onlara genelde şu söylenir. Çocuğunuzla, eşinizle veya dostlarınızla geçirdiğiniz sürenin uzun olup olmaması değil, aranızdaki iletişimin kalitesi önemlidir. Örneğin bir anne çocuğuyla birlikte 4 saat geçirir ama birlikte 5 dakikalık kaliteli bir etkinlik sergilerler. Oysa aynı anne çocuğu ile sadece 30 dakika geçirse, fakat bu 30 dakikayı dolu dolu yaşasalar, doyum sağlayarak yaşasalar, söz konusu 30 dakikalık sürenin 4 saatlik süreye oranla daha etkili olduğunu, belki de daha uzun olduğunu ileri sürebiliriz. Saatin ölçtüğü zaman ile algılanan zaman arasındaki farklılığı, güzel ifade eden iki kavram eski Yunan'da ortaya atılmıştı. Bunlar Kronos ve Karyos türü zamanlardır. Kronos saatin gösterdiği zamandır. Bu zaman türünün mevcut anı yaşamayan kişi için geçerli olduğunu düşünebiliriz. Karyos ise saatin gösterdiği değil, bizim hissettiğimiz zaman olup kaliteli kılınmış bir zaman dilimini ifade eder ki içinde bulunduğu anı yaşayan kişi için bu tür zaman geçerlidir. Sonuçta şunu söyleyebiliriz. Metrelerin ölçtüğü uzaklık, saatlerin gösterdiği zaman, bizim algıladığımız uzaklıklara ve yaşadığımız zamanlara her zaman denk düşmeyebilir. Algılarımızın çevreye etkisi. Zamanı ve mekanı algılamamız, basit bir zannetme olmanın ötesinde anlamlar taşıyabilir ve bir anlamda çevremizi etkileme gücüne sahip olabilir. Sosyal yaşamda da diğer insanları, ötekileri algılamamız karmaşık ve önemli etkilere sahiptir. Diğer insanları algılama şeklimiz onları etkileyebilir ve onları değiştirebilir. Bir arkadaşınızı veya eşinizi güzel, sıcak, sevecen olarak algılıyorsanız aslında onların nasıl oldukları önemli değil. Siz onları böyle algılıyorsanız ve bu algınızı onlara ifade ediyorsanız arkadaşınızın veya eşinizin giderek kendisini güzel hissetmesine, sıcak ve sevecen olmasına yol açabilirsiniz. Tam tersine eğer ki onları soğuk ve geçimsiz algılıyorsanız ve bu algınızı onlara iletiyorsanız giderek soğuk ve geçimsiz olduklarını görebilirsiniz.